Dünden yarına Türkiye.
Değerli dinleyiciler, Dünden Yarına Türkiye programına hoş geldiniz. Program ekibi adına ben Deniz Murat Yılmaz, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Türkiye siyasi hayatını, Türkiye demokrasi hayatını, çok partili hayatla dönüşle başlayan demokrasi hayatını ve demokrasi hayatının kesintiye uğradığı 27 Mayıs darbesiyle başlayan darbeler ve vesayet sürecini ele aldığımız programımızda 1966 yılına gelmiş, 1966 yılı üzerine konuşmaya başlamıştık. 1966 yılı, 1965'teki seçimleri müteakiben gerçekten önemli bir yıl. 1965 de önemli bir yıldı. 65'teki seçimlerde Adalet Partisi tek başına %52'nin üzerinde oy alarak iktidara gelmişti. Ama bu dönem aynı zamanda hem 27 Mayıs sonrasındaki siyasi yelpazenin, siyasi figürlerin, siyasi atmosferin devam ettiği, yerleştiği ve aktörlerinin faaliyetlerde bulunduğu bir dönem. Şimdi bu yılın mesela önemli hadiselerinden birisi Cemal Gürsel'in yerine Cevdet Sunay'ın Cumhurbaşkanı seçilmesi. Cemal Gürsel vefat ediyor. Milli Birlik Komitesi'nin üyeleri daimi senatörler olarak senatonun üyesiydiler ve bunların Başbakan Demirel'i uyardığını geçtiğimiz programlarda anlatmıştım. Bir tür muhtıra benzeri bir metin de veriyorlar ve Başbakan Demirel'i uyarıyorlar. Yeni başbakan olmuş, %52 küsur oyla seçilmiş. İşte af tartışmaları var. Mahkumlar af için isyan ediyorlar. Sunay Bayar'ı affediyor. Zehir Hafiye olarak bilinen dönemin İçişleri Bakanı Faruk Sükan bu meclisteki bir arama için bir talimat veriyor. Daha doğrusu bilgi veriyor meclise. Mecliste milletvekillerinin odalarının arandığı bir gelişme yaşanıyor. Dünyada Amerika Birleşik Devletleri'nin Vietnam'da yapıp ettikleri tartışılıyor. İşte Russell Mahkemesi kurulmuş. Türkiye'den Mehmet Ali Aybar Russell Mahkemesi'ne üye olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin işlediği savaş suçlarını, insanlıkla bağdaşmayan suçları, insan hakları ihlallerini yargılayan bu sivil mahkemede üye. Bu dönemde Adalet Partisi'ne yönelik muhtelif suçlamalar var. %52,5 oy almış ama işte yönetmesi Milli Birlik Komitesi'nden bahsettim. Zor. Milli Birlik Komitesi muhtıra veriyor ve bu arada Adalet Partisi'nin nurcu olduğu yönünde yayınlar, iddialar, siyasilerin iddiaları söz konusu oluyor. Genelkurmay Başkanı'nı eleştiren gazeteci İlhami Soysal bazı subaylar tarafından dövülüyor. Enteresan, mesela bu dönemde Birlik Partisi kuruluyor. Yabancı üsler tartışılıyor. Demirel bu konuyla ilgili üs yok, tesis var şeklinde bir açıklama yapıyor. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin üsleri tartışma konusu oluyor. Bu daha önce tartışılmış olmaması da kayda değer. Bunun altını çizmek lazım. Siyasi tarihimizin önemli ismi olacak, daha sonra CHP Genel Başkanı, Başbakan olacak olan, Demokratik Sol Parti'yi kuracak olan Bülent Ecevit, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri oluyor. Böylece CHP'nin içerisinde, zaman içerisinde örgütleniyor ve İsmet İnönü'yü devirecek gelişmenin başlangıcı 66 yılında. Önemli bir iş adamı Hacı Ömer Sabancı'nın adının duyulduğu, zengin olduğu yıllar. İthal ikameci sanayileşmenin önemli göstergelerinden birisi Anadolu arabası üretiliyor ve satılmaya başlanıyor. Gecekondu kentleşmesi başlıyor. Gecekondu afları söz konusu olacak daha sonra. Fakat bir göçle beraber, göylerden gelen, şehre gelen nüfusla beraber bir gecekondu meselesi ilerliyor. Bunlar öyle toplu bir bakış olsun, 66 yılının önemi anlaşılsın diye zikrettiğimiz temel başlıklar. Evet, yani bir yandan işte Cemal Gürsel'in yerine Genelkurmay Başkanı Cevdet Sunay seçiliyor. Böylece böyle bir gelenek başlamış oluyor. Genelkurmay Başkanı veya bir askerin devlet başkanı olması. Bu aslında ordunun siyasi sistem içerisindeki ağırlığını 27 Mayıs darbesinin yol açtığı bir sonucu burada görüyoruz. İşte iktidar partisi seçilmiş bir iktidar partisi olmasına rağmen istediği gibi mesela çoğunluğu ya da meclisin içindeki çoğunluk aralarında anlaşılarak istedikleri kişiyi Cumhurbaşkanı seçemiyorlar. Bir asker olsun istiyorlar çünkü böyle bir telkin var. Diğer taraftan da ordunun içerisinde çok yakın dönemlerde hala varlığını devam ettirdiğinden endişe edilen cuntacılar var. O yüzden eski Genelkurmay Başkanı seçiliyor. Bu arada 60 sonrasında bu cuntacılarla beraber radikal solun, sosyalist görüşlerin, gençlik hareketlerinin, illegal yapıların ortaya çıkmaya başladığı, bir yandan meşru, işte Türkiye İşçi Partisi gibi, onu daha önce konuşmuştuk, kuruluyor, faaliyet gösteriyor ama o parlamenter mücadeleyi esas kabul etmiş bir parti. Bununla karşın parlamenter mücadeleyi hor gören cuntacılarla ilişkide ve şiddet kullanma eğilimiyle devrim yapabileceğini düşünen gençlik hareketlerinin, örgütlerinin kullanıldığı bir dönem yaşanacak. Bu dönem, bu radikalliğin geliştiği bir dönem. Keza daha önce olmayan siyaset yelpazesindeki çeşitlenmenin, kırılmanın bir tezahürü Birlik Partisi kuruluyor. Daha önce ifade etmiştim, Demokrat Parti, tek parti dönemindeki kimi tartışma ve problemleri demokrasi çerçevesinde yumuşatarak rehabilite ederken 27 Mayıs'tan sonra bu problemlerin, bazı etnik, bazı işte mezhebi, laiklikle ilgili problemlerin yeniden kaşındığını görüyoruz. Darbelerin böyle bir zararı da var. Mutedil bir şekilde demokrasi içerisinde ve merkez partilerin çözebileceği problemleri 27 Mayıs'tan sonra merkez partilerine yönelik darbecilerin, cuntacıların, bu vesayet sisteminin ağır saldırılarıyla giderek radikalleşmenin, marjinalleşmenin, merkez kaç güçlerin önünün açıldığı parçalanma dönemi yaşanıyor. Gerçi bunu hani sadece bu müdahaleyle değil, belki sanayileşmeye, şehirleşmeyle de ilişkilendirmek mümkün. Ama merkez partilere, merkez siyasete bunlarla baş etme imkanının verilmediği de gerçek. Yani siz darbeyle partileri dağıtır ve üzerlerinde daimi bir junta vesayet baskısı kurmaya çalışırsanız onların problem çözme kabiliyeti de azalır. Üstelik bu meşruiyetin zarar görmesi, biraz önce söylediğimiz gibi, her türden marjinal, radikal, merkez kaç güçlerinde önünü açar, onları teşvik eder, tahrik eder. Nitekim bu dönemler bunun, daha sonraki yıllar özellikle, işaretlerini ortaya koyuyor. Darbelerin burada hep demokrasiye, hukuk devletine verdiği zarardan bahsederiz ama aynı zamanda darbeler çok daha ağır bir şekilde aslında orduya, ordunun nizamına, işte mesleğini şerefiyle yapması lazım gelen ve en iyi şekilde yapması lazım gelen personele kadar yaygın bir şekilde bozulmaya yol açıyor. Mesleklerini yapmak yerine bu cuntacıların talimatlarını yerine getiriyorlar. Ama ne yazık ki, yani burada özellikle bunun altını çizmek lazım. Bütün darbeler, darbeciler netice itibariyle orduya, güvenlik kuvvetlerine, istihbarata büyük zararlar verir, hizipleşmeleri yol açar, profesyonelliği engeller. Zaten 27 Mayıs darbesi mesela harp okulu öğrencilerini kullandı. Ondan sonra Talat Aydemir yine harp okulu öğrencilerini kullanmak istedi. İki defa buna teşebbüs etti ve harp okulu öğrencilerinin, o dönem 2000'e yakın harp okulu öğrencisinin harp okulundan ve ordudan atılmasına yol açtı. Çünkü artık hükümet de, o zaman İnönü hükümeti de, bu harp okulu öğrencilerinin subaylık vasıflarını kaybeden, yeni bir vasıf olarak cuntacı, ihtilalci, darbeci vasfını kazanan insanlar olduğuna kanaat getirdi. Çünkü iki defa darbe teşebbüsüne katıldılar ve netice itibariyle iki dönem Türk Silahlı Kuvvetleri harp okulu mezunlarını alıp bünyesine katamadı. İki dönem kayıp verdi. Türk Silahlı Kuvvetleri iki dönem harp okulu mezunlarından istifade edemedi. Gerçekten tabii bu kişilerin ailelerinin, kendilerinin yaşadıkları da ayrı sıkıntılar. Ama netice itibariyle darbe her halükarda sadece siyasi sisteme, hukuk sistemine, demokrasiye değil, orduya da, savunma sektörüne de büyük zararlar veriyor. Bu dönemde özellikle 1966 yılında da bunu görüyoruz. Tabii bir başka husus da siyaseten çözülebilecek, çözülmesi gereken meseleler, işte Adalet Partisi örneğinde, Süleyman Demirel örneğinde olduğu gibi Milli Birlik Komitesi kendi görüşlerini, 27 Mayıs darbesinin görüşlerini yeniden Demirel'e telkin ediyor. Çağırıyor başbakana, bir muhtıra gibi bir şey hazırlayıp veriyor. Keza Adalet Partisi ile ilgili her gün bir neşriyat çıkıyor. İşte 152 küsur oy almış. İşte başında Demirel var. Daha sonraki hikayesinde bütün hayatını bildiğimiz bir isim. İrticayla suçlanıyor. Yok efendim şuculukla buculukla suçlanıyor. Başbakan ve hükümet kendi işini yapmayı bir yana bırakarak bu polemikler üzerinden yürüyor. Kaldı ki bu polemikler daha da artacak. Milli Birlik Komitesi'nin başbakana muhtıra verdiği yerde elbette cuntacılar olacak. Elbette meşruiyet, hukuk devleti, devlet nizamı sarsıldığı için bir takım legal, illegal örgütler siyasi düzeni bazen tehditlerle, bazen güç kullanarak tesirleri altına almak isteyecekler. Bu da aslında hani demokrasinin vazgeçilmez unsurları olarak görülen siyasi partileri, daha geniş olarak siyaseti zayıflatacak. Siyasi partilerin ve siyasetin zayıflaması da bahsettiğimiz illegal yapıların veya legal olmakla beraber illegal yapılarla işbirliğine giren bir takım dernek, grup, gazete, işte sendika gibi yapıların kendi güçlerinin ötesinde bir siyasi güç kullanmalarına yol açacak. Bu da kayıt dışı bir siyasetin önünü açacak. Maalesef şimdi biz bu dönemde kayıt dışı bir siyasetten bahsediyoruz. İktidarı seçimle %52 oyla elde etmiş Adalet Partisi ve Demirel dışında herhangi bir şekilde oy almamış, seçime girmemiş, yani muhalefet vasfı da olmayan bu manada, siyasi parti düzeyinde muhalefet vasfı da olmayan cuntacıların, bir takım grupların, yapıların iktidar üzerinde hani söz sahibi olduğu bir kayıt dışı siyaset oluşuyor. Tabii bu kayıt dışı siyasetin beraberinde, o kayıt dışılıkla beraber kayıt dışı bir ekonomi oluşuyor, bir ekonomik yapı oluşuyor bu illegal yapıların etrafında. Bu kayıt dışı yapıların devlet içerisinde hükümetin resmi, legal, meşru yollarının dışında vesayet kurumlarıyla, o zamanki ifadeyle söylersek zinde güçlerle, yani bu bazen ordu oluyor, bazen hukuk kurumları oluyor, bazen üniversiteler oluyor. Bunların üzerinden bir ikinci paralel iktidar kurduğunu görüyoruz. Bu paralel iktidar işte neticede bu vesayet odağına dönüşüyor. Bu da gerçek anlamda bir demokrasinin, gerçek anlamda bir hukuk ve devlet nizamının gelişmesini engelliyor. Çünkü siz dışarıdan baktığınızda, işte biz bugünden baktığımızda bu hadiselerin içine girmezsek o dönemde bir hükümet var, bir başbakan var, meclis var, işte seçimde gelmiş, şu kadar oy almış falan, bunlara bakıp bütün bu olup bitenler üzerinden bir analiz yapmaya çalışabiliriz. Ama bu analizimiz, bu bahsettiğimiz diğer hadiseler bilinmezse, yani Milli Birlik Komitesi'nin başbakana işte muhtıra verdiği, Genelkurmay Başkanı'nın ya darbeci Cumhurbaşkanı'nın yerine emekli edilerek, senatör yapılarak Cumhurbaşkanı yapıldığı bir iklimden bahsediyoruz. Yani bu iklimi iyi anlamak lazım. Çünkü bu iklim gerçekten giderek Türkiye'deki suyu ısıtan ve yeniden işte 9-12 Mart'a doğru bizi götürecek olan, sonra da 70'li yıllardaki bu çatışmayı 12 Eylül'e kadar devam edecek bir şiddet olaylarının önünü açan gelişmeler. Yani suyun ısındığı yerler buralar. O yüzden de buralara iyi bakmak, buraların üzerinde dikkatlice durmak, hataları tespit etmek, buna benzer hatalar olursa neler olabileceğini görmek ve hani bu hataların sadece siyasetle ilgili alanda kalmayacağını, askerlik mesleğinden üniversitelere, yargıya kadar birçok alanda yozlaşmaya yol açacağını ifade etmek gerekiyor. Haftaya 1966 yılını konuşmaya devam edeceğiz efendim. Dünden yarına Türkiye Program Ekibi adına ben Deniz Murat Yılmaz. İyi günler diliyorum.
Dünden yarına Türkiye.